Ayrım 41, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 363, bölüm 17, Hiç Yaşanmamış Altın Çağ. Bu dünyanın her parçası benim insanlarım için kutsaldır. Parlayan her çam iğnesi, bütün kumlu sahiller, karanlık ormanlardaki siz, her açık alan, vızıldayan böcek halkımın deneyim ve anılarında kutsaldır. Ağaçların gövdelerinden akan sular yerlilerin anılarını taşır. Beyaz adam geceliğin gelen ve topraktan ihtiyacı olan her şeyi alan bir yabancıdır. Dünya onun kardeşi değil düşmanıdır. Yatağına pislik yığmaya devam et. Bir gece kendi pisliğinde boğulacaksın. Amerikan Kızılderililerinin Duvaniş kabilesinin şefi Seattle'ın 1855'te Başkan Franklin Pierce'a yazdığı mektuptan. Endüstriyel toplumların dünyaya verdiği zarardan bıkmış olan çevreciler geçmişe sıklıkla altın çağ olarak bakarlar. Avrupalılar Amerika'ya yerleşmeye başladığında hava ve nehirler tertemizdi, her taraf yeşildi. Great Plain bizonlarla doluydu. Bugün kirli hava solumaktayız. İçme sularımızda zehirli kimyasal bulunmasından endişe duyuyoruz. Toprağı asfaltla kaplıyoruz ve büyük vahşi bir hayvanı çok nadiren görmekteyiz. Mutlaka daha da kötüsü olacaktır. Genç çocuklarım emeklilik çağına ulaştığında dünyadaki türlerin yarısının nesli tükenmiş olacak. Hava radyasyonla ve denizler petrolle kirlenmiş olacak. Kuşkusuz iki basit neden bir yere kadar kötüye giden bu durumu açıklamaktadır. Çağdaş teknoloji bir felakete neden olmak için geçmişteki taş baltalardan çok daha büyük bir güce sahiptir. Ve bugün şimdiye kadar yaşayandan çok daha fazla insan yaşamaktadır. Fakat üçüncü bir etken tutumumuzdaki bir değişim de buna katkı sağlıyor olabilir. En azından bazı endüstri öncesi toplumlar, şeflerinden alıntı yaptığım Duvanişler gibi, çağdaş kent sakinlerinin aksine kendi bölgelerindeki çevreye bağımlıdır ve ona saygı duymaktadır. Bu insanların nasıl etkin çevre koruyucuları olduklarına ilişkin bol miktarda hikaye mevcuttur. Bir keresinde Yeni Gine'deki bir kabile üyesinin bana açıkladığı gibi, eğer bir avcı bir gün bir köyün bir tarafındaki güvercini öldürürse, başka güvercinleri öldürmeden önce bir hafta bekler ve sonra köyün ters tarafına gider. İlkel diye damgaladığımız insanların çevre koruma politikalarının ne kadar karmaşık olduğunu yeni yeni fark etmekteyiz. Örneğin güya iyi niyetli yabancı uzmanlar Afrika'nın geniş alanlarını çöl yapmışlardır. Bu bölgelerin bazılarındaki yerel çiftçiler yılda bir göç ederek aşırı otlatma nedeniyle toprağın tükenmesini önlemeyi binlerce yıldır başarmıştır. Yakın zamana kadar çevreci arkadaşlarımın çoğuyla paylaştığım nostaljik bakış, insanın geçmişi pek çok başka bakımdan altın çağ olarak görme eğiliminin bir parçasıdır. Bunun meşhur bir taraftarı, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı adlı eseriyle, altın çağdan etrafında tanık olduğu mutsuzluğa dek gerçekleşen çürümenin izlerini sürdüğü 18. yüzyıl Fransız filozofu Jean-Jacques Rousseau'ydu. 18. yüzyılın Avrupa kaşifleri, Polinezyalılar ve Amerikan yerlileri gibi endüstri öncesi toplumlarla karşılaştığında, bu toplumların insanları Avrupa salonlarında hala süren bir altın çağı yaşayan, uygarlığın dinsel hoşgörüsüzlük, siyasi zorbalık ve sosyal eşitsizlik gibi lanetlerinin ulaşmadığı asil yabanıllar olarak idealleştirildiler. Klasik Yunan ve Roma zamanı bugün bile yaygın olarak Batı uygarlığının altın çağı olarak görülmektedir. İronik biçimde Yunanlılar ve Romalılar da kendilerini geçmişteki altın çağın bozuntuları olarak görüyorlardı. Roma şairi olan Ovid'in 10. sınıftaki Latince dersinden hatırladığım şu satırları yarım yamalak ezberimdedir. Orea prima, sata est aetas, quae vindice nullo. Önce insanların kendi özgür istekleriyle dürüst ve erdemli olduğu altın çağ vardı. Ovid kendi zamanındaki yaygın vahşet ve savaşla bu erdemlere karşıt bir durumdaydı. 22. yüzyılın radyoaktif çorbası içinde hala yaşayabilen insanların bir karşılaştırma yapıldığında sorunsuz olarak görülecek bizim çağımız için de aynı nostaljik biçimle yazacağına şüphem yok. Altın çağı olan bu yaygın inanca karşın yakın zamanda arkeologlar ve paleontologlar tarafından yapılan bazı keşifler sarsıcıydı. Artık biliyoruz ki endüstri öncesi toplumlar türleri yok etmiş, yaşam alanlarını tahrip etmiş ve binlerce yıl boyunca kendi varlıklarının altına oymuşlardı. En iyi belgelenen örnekler sıklıkla çevreciliği örnek olarak verilen Polinezyalıları ve Amerikan yerlilerini içermekteydi. Bu revizyonist bakışın sadece akademi salonlarında değil, Hawaii, Yeni Zelanda ve büyük miktarda Polinezya ve yerli azınlıkları barındıran diğer bölgelerdeki sıradan insanlar tarafından da ateşli bir şekilde itiraza uğradığını söylemeye gerek yok. Bu yeni keşifler beyaz yerleşimcilerin yerli halkları yerinden etmesini haklılaştıracak ırkçı, yalancı bilimin bir parçası mıydı? Bu keşifler endüstri öncesi insanların çevre koruyucu uygulamalarına ilişkin bütün o kanıtlarla nasıl uzlaşacaktı? Keşifler doğruysa bunları kendi çevresel politikalarımızın getireceği akıbeti tahmin etmemize yardımcı olacak örnek tarihi olaylar olarak kullanabilir miyiz? Yakın zamandaki bulgular Paskalya Adası ya da Maya yerlileri gibi eski uygarlıkların gizemli çöküşlerini açıklayabilir mi? Bu tartışmalı sorulara cevap vermeden önce çevreciliğin varsayılan geçmiş altın çağını maskeleyen yeni kanıtları anlamalıyız. Gelin önce geçmişteki yok etme dalgalarını, sonra geçmişte yapılan çevresel yıkımın kanıtlarını bir gözden geçirelim. İngiliz koloniciler 1800'lerde Yeni Zelanda'ya yerleşmeye başladığında yarasalar dışında orada yaşayan başka kara memelisi yoktu. Bu Yeni Zelanda kıtalardan uçamayan memelilerin ulaşamayacağı kadar uzakta olduğu için şaşırtıcı değildi. Fakat kolonicilerin pullukları Maorilerin yani Yeni Zelanda'nın önceki yerleşimcileri Moa adını verdikleri nesli çoktan tükenmiş büyük kuşların kemiklerini ve yumurta kabuklarını ortaya çıkardı. Bazıları bariz biçimde çok yakın zamandan kalmış olan ve üzerinde hala deri ve tüyleri bulunan bozulmamış iskeletler sayesinde Moaların neye benzediklerini iyi biliyoruz. Moalar bir düzine türe sahip deve kuşuna benzeyen kuşlardı ve yalnızca 18 kilo ağırlığındaki 1 metrelik küçük bir boydan 220 kilo ağırlığındaki 3 metrelik boya kadar erişebilmekteydiler. Yeme alışkanlıkları midelerinde korunmuş halde bulunan inka dallar ve onlarca bitki türünün yapraklarından tahmin edilebilir ve bunlar onun otçul olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu kuşlar geyik ve antilop gibi büyük memeli otçulların Yeni Zelanda'daki eşdeğerleriydi. Moalar Yeni Zelanda'nın nesli tükenmiş olan en ünlü kuşları olmasına karşın fosil kemikleri sayesinde toplam sayısı en az 28 olan Avrupalılar buraya varmadan önce ortadan kalkan başka pek çok kuş da tanımlanmıştır. Moa'nın yanı sıra büyük ördek, dev sakarmeke ve devasa kaz gibi pek azı büyüktü ve uçamıyordu. Bu uçamayan kuşlar Yeni Zelanda'ya uçan ve daha sonra memeli avcılardan yoksun bir bölgede değerli kanat kaslarını uçmak için kullanmayarak evrimleşen normal kuşlardan türemişlerdi. Pelikan, kuğu, dev kuzgun ve iri kartal gibi yok olan diğer kuşlar mükemmel bir şekilde uçabiliyordu. 13 kiloya kadar çıkan ağırlıklarıyla kartallar henüz yaşıyorken açık arayla dünyadaki en büyük ve en güçlü avcı kuştu. Şu an var olan en büyük yırtıcı olan tropikal Amerika'nın harpya kartalı bile onun yanında cüce gibi kalmaktadır. Yeni Zelanda kartalı yetişkin Moalara saldıran tek avcı da olabilirdi. Bazı Moalar bu kartaldan 20 kat daha ağır olsa da kartal yaptığı bir saldırıyla uzun bacaklarını kırabilir, sonra başına ve uzun boynuna saldırıp ona zarar verebilir. Böylece Moaların iki ayak üzerindeki dik duruşunun avantajını kullanıp onları öldürebilirdi. Sonunda aslanların bir zürafayı zamanla yemesi gibi ölü gövdeyi günlerce yiyebilirdi. Kartalın bu alışkanlığı kafası eksik bulunan pek çok Moa iskeletini açıklayabilir. Buraya kadar Yeni Zelanda'nın nesli tükenmiş büyük hayvanlarından bahsettim. Fakat fosil avcıları fare ve sıçan boyutlarında hızlı hareket eden küçük hayvanların kemiklerini de bulmuştu. Bunlar hızlıca hareket eden ya da emekleyen, uçamayan ya da az uçabilen ötücü kuşların en az 3 türünden, pek çok kurbağadan, dev yılanlardan, bir farenin 2 katı ağırlıkta olabilen ve cırcır böceğine benzeyen dev böceklerden ve tuhaf fare benzeri yarasalardan oluşuyordu. Bu küçük hayvanların bazıları Avrupalılar oraya vardığında tamamen ortadan yok olmuştu. Diğerleri Yeni Zelanda'nın yakınındaki kıyısız küçük adalar üzerinde yaşıyordu. Fakat fosil kemikleri bunların daha önce Yeni Zelanda ana karasında bol miktarda bulunduğunu ortaya koymuştu. Yeni Zelanda'da yalıtılmış bölgelerde evrimleşen ve artık nesli tükenmiş bu türlerin hepsi uçma yeteneği olmayan ve buraya ulaşamayan kıtalardaki memelilerin ekolojik eşdeğeri olmuştur. Moalar geyiklerin yerine, uçamayan kazlar ve sakarmekiler tavşanların yerine, büyük cırcır böcekleri, küçük ötücü kuşlar ve yarasalar farelerin yerine ve dev kartallar leoparların yerine geçmekteydi. Fosiller ve biyokimyasal kanıtlar, Moaların atalarının Yeni Zelanda'ya milyonlarca yıl önce ulaştığını göstermektedir. Bu kadar uzun bir süre hayatta kaldıktan sonra Moalar ne zaman ve neden yok oldular? Nasıl bir felaket cırcır böcekleri, kartallar, ördekler ve Moalara kadar birbirinden farklı olan pek çok türü bu şekilde etkilemiştir? Özellikle Maorilerin ataları milattan sonra 1000 civarında buraya vardığında tüm bu tuhaf yaratıklar hala yaşıyorlar mıydı? 1966'da Yeni Zelanda'yı ilk ziyaret ettiğimde genel kanı Moaların iklim değişimleri nedeniyle öldüğü ve kalan herhangi bir Moa türünün yok olmak üzere olduğu yönündeydi. Yeni Zelandalılar Maorilerin çevreci olduklarını ve Moaları ortadan kaldırmadıklarını bir kör inanç haline getirdiler. Maorilerin diğer Polinezyalılar gibi taştan aletler kullandığına, temel olarak çiftçilik ve balıkçılıkla geçindiğine ve çağdaş endüstriyel toplumların yıkıcı gücünden yoksun olduğuna hala şüphe yoktur. Varsayıldığına göre Maoriler en çok zaten tükenmenin eşiğindeki popülasyonlara son darbeyi vurmuş olabilir. Fakat 3 keşif bu sağlam inancı yıkmıştır. İlk olarak yaklaşık 10 bin yıl önce sona eren son buz çağı boyunca Yeni Zelanda'nın büyük bir kısmı buzlarla ya da soğuk tundrayla kaplıydı. O zamandan beri Yeni Zelanda iklimi sıcaklığın artışı ve muhteşem ormanların yayılmasıyla daha uygun bir hale geldi. Son Moalar on binlerce yıldır gördükleri en iyi iklimin keyfini sürdüler ve mideleri tıka basa doluyken öldüler. İkincisi Maori arkeolojik bölgelerindeki radyoaktif karbon işaretli kuş kemikleri. Maoriler karaya ayak bastığı zaman bilinen tüm Moa türlerinin orada bol miktarlarda bulunduğunu kanıtlamaktadır. Aynı şey nesli tükenmiş olan kaz, ördek, kuğu, kartal ve varlığı yalnızca fosil kemiklerinden bilinen diğer kuş türleri için de geçerliydi. Birkaç yüzyıl içinde Moalar ve diğer kuşların çoğunun nesli tükenmişti. Milyonlarca yıldır Yeni Zelanda'yı işgal eden onlarca türün bireyleri son nefeslerini vermek için tam olarak insanın oraya varışının jeolojik zamanını seçtiyse bu inanılmaz bir tesadüf olurdu. Sonuncusu Maorilerin büyük sayılarda Moa'yı öldürdüğü, onları toprak fırınlarda pişirdiği ve kalıntılarını bir köşeye attığı bilinen yüzden fazla büyük arkeolojik alan, bazıları yüzlerce metrekarelik alanı kaplamaktadır, mevcuttur. Maoriler kuşların etlerini yediler, derilerini giyim için kullandılar, kemiklerine şekil verip bunları balık oltalarında ve takı olarak kullandılar ve yumurtalar da su kapları olarak iş gördü. 19. yüzyıl boyunca Moa kemikleri kazı alanlarından arabalara yüklenerek götürülmüştür. Maorilerin bilinen Moa avlanma bölgesindeki iskelet sayısının herhangi bir anda Yeni Zelanda'da canlı olarak bulunma ihtimali olan Moa sayısının yaklaşık 10 katı olacak şekilde 100 bin ve 500 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Maoriler Moaları pek çok nesil boyunca katletmiş olmalılar. Öyleyse Maorilerin Moaları en azından kısmen öldürerek, kısmen yuvalarındaki yumurtaları çalarak ve kısmen de Moaların yaşadığı ormanların bazılarını temizleyerek yok ettiği artık açık bir şekilde bellidir. Yeni Zelanda'nın engebeli dağlarına tırmanan biri başlangıçta bu düşünceye şüpheyle bakacaktır. Sadece seyahat posterlerine yer alan 3 kilometre derinliğindeki sarp kayalıklı geçitleri, yıllık 1 metrelik yağış miktarı ve soğuk kışlarıyla Yeni Zelanda'nın fiyortlarını gözünüzün önüne getirin. Bugün bile dürbünlü tüfekle silahlanmış ve helikopterlerden yönetilen tam zamanlı profesyonel avcılar bu dağlardaki geyiklerin sayısını kontrol edememektedir. Yalnızca taş, balta ve sopalarla silahlanmış, yürüyerek hareket eden ve Yeni Zelanda'nın güney adaları ve Stewart adasında yaşayan birkaç bin Maori son Moaları nasıl avlamış olabilir? Fakat Moalar ve geyikler arasında ciddi farklılıklar vardır. Geyikler on binlerce nesil boyunca insanlardan kaçabilecek şekilde seçilmiştir. Fakat Maoriler oraya varıncaya kadar Moalar hiç insan görmemişlerdir. Galapagos adalarının bugünkü sakin hayvanları gibi Moalar da bir avcının yanaşıp ona vurabileceği kadar usluydu. Geyiklerden farklı olarak Moalar öyle düşük doğum oranlarına sahipti ki birkaç yılda bir vadiyi ziyaret eden az sayıdaki avcı doğurabileceğinden çok daha fazla sayıda Moa'yı öldürebilirdi. Bu günümüzde Yeni Gine'de uzak Bevani dağlarında yaşayan en büyük memeli olan bir ağaç kangurusunun başına gelenle aynı şeydir. Ağaç kanguruları insanların yerleşim yeri olan alanlarda geceleri avlanırlar. İnanılmaz derecede utangaçtırlar. Ağaçlarda yaşarlar ve onları avlamak Moaları avlamaktan çok daha zordur. Tüm bunlara ve Bevanilerde yaşayan çok az sayıdaki insan nüfusuna rağmen nadiren gerçekleşen av partilerinin toplam etkisi tam olarak vadi başına birkaç yılda bir kere bu kanguruyu nesli tükenmenin sınırına getirmiştir. Ağaç kangurularına olanları görünce artık Moalara bunun nasıl olduğunu anlamakta zorlanmıyorum. Sadece Moalar değil, Yeni Zelanda'nın nesli tükenmiş diğer kuş türlerinin tümü Moariler oraya vardığında hayattaydı. Bunların çoğu birkaç yüzyıl sonra yok oldu. Daha büyük olanlar kuğu ve pelikan, uçamayan kazlar ve sakarmeke kesinlikle yiyecek için avlanmıştır. Fakat dev kartal Maoriler kendilerini savunurken öldürülmüş olabilir. 1 ile 3 metre arasında bir boya sahip iki bacaklı bir avı öldürmekte ya da sakatlamakta uzmanlaşmış olan bu kartal 1 metre 80 santim boyundaki ilk Maorileri gördüğünde olanlara dair siz ne düşünürsünüz? Bugün bile avlanma için eğitilen Mançurya kartalları eğiticilerini nadiren öldürmektedir. Fakat Mançuryalı kuşlar Yeni Zelanda'nın insan katili olmak için önceden adapte olan devlerinin yanında sadece cüce kalırlar. Yine de ne kendini korumada ne de yiyecek sağlama amaçlı avlanıp Yeni Zelanda'daki tuhaf cırcır böceklerinin, yılanlarının, çalı kuşlarının ve yarasalarının ani yok oluşlarını kesinlikle açıklamaz. Bu türlerin pek çoğu bulundukları her yerde ya da bazı kıyısız adalar hariç her tarafta neden ortadan kalkmıştır? Ormanların yok edilmesi belki kısmen cevap olabilir. Fakat esas neden Maorilerin kendileriyle birlikte bilerek ya da tesadüfen getirdikleri şeydi. Kemirgenler. İnsanların yokluğunda evrimleşen Moaların insanlara karşı savunmasız oluşu gibi kemirgenlerin yokluğunda evrimleşmiş olan küçük ada hayvanları da onlara karşı savunmasızdı. Avrupalılar tarafından yayılan kemirgen türlerinin Hawaii'de ve daha önce kemirgen barındırmayan okyanus adalarındaki pek çok kuşun yakın zamanda gerçekleşen yok oluşunda esas belirleyici olduğunu biliyoruz. Örneğin kemirgenler 1962'de Yeni Zelanda'nın Big South Cape adasına ulaştığında 3 yıl içinde 8 kuş ve 1 yarasa türünü katletmiş ya da ortadan kaldırmıştı. Bugün Yeni Zelanda'daki pek çok türün Maorilere eşlik eden kemirgen dalgası Yeni Zelanda ana karasını silip süpürdüğünde kemirgenlerin yaşamadığı tek yer olan adalarla sınırlı kalmasının nedeni budur. Maoriler karaya çıktığında fosilleşmiş kemikleri daha önce var olduklarına bizi ikna etmese, bilim kurgu fantazileri olarak değerlendireceğimiz bozulmamış bir Yeni Zelanda yaratık biyotası bulmuşlardı. Manzara, eğer yaşamın evrimleştiği başka bir verimli gezegene ulaşabilseydik, orada karşılaşacağımız manzaranın bir benzeriydi. Kısa bir süre önce bu komünitenin çoğu biyolojik bir soykırımla çöktü ve geriye kalan komünite ise Avrupalıların buraya varmasını takiben ikinci bir soykırımla yok oldu. Dipnot, komünite, aynı alan içerisinde birbiriyle ilişkili tüm popülasyonların oluşturduğu topluluk, çevirenin notu. Nihai sonuç olarak bugün Yeni Zelanda Maorileri karşılayan kuş türlerinin yarısına sahiptir ve hayatta kalanların pek çoğu neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ya da buraya getirilmiş birkaç memeli zararlısının bulunduğu adalarla sınırlı kalmışlardır. Birkaç yüzyıllık avlanma milyonlarca yıllık Moa tarihinin sonunu getirmiştir.
41. ayrımın sonu. Sayfa 371.